8. ayrım. Atatürk bunların adlarını da söyleyip işledikleri yolsuzlukları da uzun uzadıya anlattıktan sonra yüzünü tamamen iktisat vekiline çevirerek, "Mesela sizin mahiyetinizde de bir sanayi umum müdürü mü ne varmış, onu nasıl bilirsiniz?" diye sordu. Mustafa Şeref'in hiç tereddüt etmeksizin verdiği cevap şu oldu: "Dürüst, çalışkan ve kıymetli bir mesai arkadaşım olarak bilirim paşam." İşte ne olduysa bunun üzerine oldu. Atatürk kendilerinde hiç görmediğim bir öfkeye kapılarak elini masaya vurdu ve Mustafa Şeref Bey'i öylesine bir haşladı ki zavallı adam neye uğradığını bilemedi. Yanı başımda oturduğu için görüyordum. Şakaklarından iri iri ter taneleri akıyor, elleri titriyordu. Neredeyse kalbinin küt küt attığını işitecektim. Arada bir bütün kuvvetini toplayarak kendini ya da bakanlığını savunmaya çabalıyor. Fakat kelimeler boğazının içinde düğümlenip kalıyor. Yalnız şu üç sözü söyleyebilip susuyordu: "Efendim, ben Deniz, arz edeyim, ben Deniz." Hoş, daha fazla konuşabilse de Atatürk onu dinleyeceklerden değildi. Sesinin en yüksek tonu ile "O sizin dürüst ve kıymetli arkadaşınız," diyordu. Memleketimizin iktisadi ve sanayi gelişmesini baltalamaktan başka bir şey bilmeyen bir adamdır. Ortada bundan birkaç yıl önce 250 bin lira sermaye ile kurulup bugün 3-4 milyonluk bir mali müessese kudretini haiz bir milli bankamız var. İşte bu kadar az bir zaman içinde böyle bir muvaffakiyet elde etmiş olan bu banka, geçenlerde İstanbul'a bir kağıt fabrikası kurma ruhsatı almak için vekaletinize müracaat ediyor. Ve buna karşı sizin dürüst ve kıymetli arkadaşınız, nedendir bilmem, bin türlü güçlük çıkarıyor. Arz edeyim efendim, ben meseleyi tetkik ettim. Yapılan müracaatta kanunlara, mevzuata aykırı tek bir nokta bulamadım. Kesin kanaatim şudur ki yalnız kötü niyetle hareket etmiştir ya da bazı menfi tesirler altında kalmıştır. Atatürk böylece daha ne kadar konuştu pek hatırlamıyorum. Zaten o anda öyle bir heyecan içindeydi ki söylediklerinin büyük bir kısmını dinleyememiştim. Yalnız şu menfi tesirler sözü beynime saplanıp kalmıştı. Bu tesirler öteden beri İş Bankası'nın teşebbüslerini kontrolü altına almaya çalıştığını, ara sıra bazı kimselerin bu banka idare meclisi üyeliklerine tayininde vetosunu dayatmaya çalıştığını işittiğim İsmet Paşa'dan başka kimden gelebilirdi? Nitekim Mustafa Şeref hadisesinin hemen ertesi akşamı Atatürk, İsmet Paşa'yı hiç şüphesiz gönlünü almak ve ona samimi bir hasbihalde bulunmak vesilesi vermek için yemeğe davet etmişse de, İsmet Paşa 5-10 adım ötede oturduğu pavyondan Cumhurbaşkanı köşküne gelmek için Atatürk'le beraber bütün davetlileri saatlerce bekletmişti. Kısmen ayakta geçen bu bekleme döneminde Atatürk, tıpkı bundan 7-8 yıl önce Çankaya'da Ali Fuat Paşa'yı aratıp bulduramadığı akşamki halindeydi. Gene o akşam olduğu gibi ikide bir saatine bakıyor, yanındakilere yavaş sesle bir şeyler soruyor ve aldığı cevaplarda kah sinirlenir, kah işkillenir görünüyordu. Onda ayrıca davetlilerini uzun süre ayakta tutmak zorunda kalmış bir ev sahibi mahcupluğu da vardı. İkide bir bizden, daha doğrusu bizimle birlikte bulunan hanımlardan İsmet Paşa namına özürler diliyor. Geç gelmiş, gelir gelmez banyolara gitmiş, köşküne henüz dönmüş, giyiniyormuş. Neredeyse burada olacaktır. Ma mafih yoruldunuzsa buyurun oturun, ayakta durmayın gibi sözlerle onları avutmaya çalışıyordu. Böylece saat 8.30'u, 9'u, 9.30'u bulmuş, nihayet 10'a doğru Atatürk bizleri çaresiz sofraya buyur etmişti. Bu epeyce kalabalık bir sofraydı. Herkes yorulmuş ya da acıkmış olacak ki bir anda bütün sandalyeler işgal edildi. Yalnız Atatürk'ün tam karşısında ve Afet Hanım'ın sağına isabet eden bir sandalye boş kalmıştı. Bunun biraz ötesinde de ben yer almış bulunuyordum ve gözlerim bir o sandalyeden ve bir de yemek odasının kapısından ayrılmasını bilmiyordu. Arada bir de Atatürk'e bakıyordum ve hayretle, daha doğrusu hayranlıkla görüyordum ki o, başkaları üzerinde olduğu kadar kendi üzerine de hakim iradesi sayesinde deminki sinirli ve işkilli halini silkip atmış ve hatta İsmet Paşa'nın gelip gelmeyişini unutmuş gibidir. İki yanındaki hanımlara neşeli neşeli bir şeyler anlatıyor, ara sıra başını uzatıp biraz ötede oturan Nuri Jonker'e de takılıyordu. Akıbet saat 10.30'da ya da 11'de başvekil İsmet Paşa'nın oda kapısından içeriye girdiği ve sağına soluna bakmaksızın asık bir çehreyle gelip yerine oturduğu görüldü ve sofranın üstüne ağır bir sükût çöktü. Hiç kimse de ne bir ses ne bir nefes. Öylesine bir sessizlik ki ben adeta yürek çarpıntılarım işitilecek diye korkuyordum. Evet, yüreğim şiddetle çarpıyordu. Zira o zamanlar benim için Atatürk ile İsmet Paşa arasında bir hadise çıkması, devrimin tehlikeye girmesi demekti. İşte ben bu endişe içindeyken birdenbire Atatürk'ün sesi imdadıma yetişti. Bu sesin hepimizi tehdidi altına alan gergin havayı gevşetebilecek tatlı, okşayıcı bir tonu vardı. Atatürk İsmet Paşa'ya, "Umarım ki iyi bir banyo aldınız paşam," diyordu. Ve muhatabının cevap vermeyişine aldırmayarak ilave ediyordu. "Banyodan sonra belki biraz daha dinlenmek isterdiniz ama biz sizi bir an evvel aramızda görmek arzusuna kapılarak istical, acelecilik, sabırsızlık gösterdik. Kusura bakmayın." İsmet Paşa yine susmakta ya da Atatürk'ün sözlerini işitmezlikten gelmekteydi. Fakat Atatürk yine konuşmakta devam ediyordu. Nasıl, bari su yeteri kadar sıcak mıydı? Bazı arkadaşlar geceleri gündüzden daha sıcak olduğunu söylüyorlar. Doktorlar benim sıcak banyoya girmeme müsaade etmiyorlar. Onlara göre suyun hararet derecesi herkesin tansiyonuna uygun olarak ayarlanmak gerekirmiş. Bilmem sizin tansiyonunuzun ölçüsü nedir? İsmet Paşa'dan yine ses çıkmıyordu. Yüreğim yeniden çarpmaya başlamıştı. Hele biraz sonra sofrada hizmet edenlerden birine getirttiği akşam gazetesini çarşaf gibi açarak okumaya koyulunca bu çarpıntılar dayanılmaz bir kerteye varmıştı. Atatürk bir süre susmuş, gözlerinin ucu ile sağında solunda ve karşısında oturanlara bu ne acayip hal demek ister gibi bakıyordu. Fakat sabrı yine taşmamıştı. Ne okuyorsunuz o kadar dikkatle, dedi. Bizim diz bağı nişanı havadisini mi? Dipnot. O sıralarda bir Amerikan gazetesi İngiliz kralı tarafından Atatürk'e diz bağı nişanı verileceği haberini yayınlamış bulunuyordu. Bunun üzerine İsmet Paşa'nın kendisiyle Atatürk arasındaki kağıt perdenin ardından şöyle bir mırıldandığı işitildi. Diz bağı nişanı mı? O da ne? Atatürk yine sükunetle, ''Aa, duymadınız mı?'' dedi. Bir Amerikan gazetesinden naklen bütün dünya matbuatına yayılan havadisi, ''İngiltere kralı bana diz bağı nişanı verecekmiş. Söylendiğine göre bu İngiltere'nin en büyük nişanıymış.'' İsmet Paşa gittikçe soğuk bir tavırla, ''İyi ama bunu size ne münasebetle vereceklermiş?'' diye söylendi. ''Bunu herkesten çok sizin bilmeniz lazım gelir. İngiliz milleti beni sever ondan.'' Atatürk'ün mümkün olduğu kadar tatlılıkla söylediği bu söze karşı İsmet Paşa dudaklarından ihtisalı, yani alaylı bir gülümsemeyle omuzlarını silkti. Bunun üzerine Atatürk'ün sesi de sertleşmeye başladı. ''Evet, İngiliz milleti beni sever ve sevgisini Lloyd George'u düşürmek suretiyle ispat etmiştir.'' O meselenin harici siyasetle hiçbir alakası yoktur. Lloyd George, başında bulunduğu koalisyon kabinesini teşkil eden partiler arasındaki ihtilaf yüzünden düşmüştür. Ve İsmet Paşa bunu söyleyip tekrar gazetesini okumaya başladı. Atatürk'ün kaşları çatılmıştı. "Ya," dedi. "Bu ihtilafın tam Dumlupınar zaferi üzerine çıkışına ve avam kamerasında Lloyd George'a yapılan hücumlarda en çok Türkiye'ye karşı takip ettiği düşmanca politika üstünde duruluşuna ne dersiniz?" Sofrada herkes suspus olmuş, önüne bakıyordu. Benim heyecanım ise son haddini bulmuştu. Atatürk bir akşam önceki feveranının bir örneğini daha mı verecekti? Hayır. Gözü kapaklarım arasından onun yüzüne bakıyordum ve bu yüzde hiçbir öfke belirtisi sezmiyordum. Dün akşamki yıldırımlar saçan Zeus, şimdi olimpiyen bir sükunet içindeydi ve bana gerek lider gerek insanlık vasıflarıyla o andaki kadar büyük ve yüksek görünmemişti. Yan gözle baktığım İsmet Paşa ise gözümde birdenbire küçülmüş, hırçın bir çocuk halini almıştı. Bu müşahedemin bende İsmet Paşa'ya karşı ilk defa olarak hayal kırıklığına benzer bir tepki uyandırdığını hissediyordum ve kendi kendime acaba diyordum, İsmet Paşa bütün siyasi rakiplerini yendikten sonra şimdi Atatürk'le boy ölçüşmeye mi kalkışıyordu? Gerçi onun bir akşam önceki hadiseden dolayı Atatürk'e gücenmesi haklı olabilirdi. Fakat bu gücenikliği herkesin gözü önünde bir gösteri şeklinde meydana vurması ve centilmenliğe ne de devlet adamlığına yakışır bir hareketlerdendi. İşte ben zihnimden bu düşünceleri geçirdiğim sıralardadır ki Atatürk şimşekli bulutları toplayıp dağıtmasını bilen Zeus gibi gergin havayı değiştirmek için Nuri Cönker'e yeniden takılmaya başladı. Sen ne dersin bu işe? Öteden beri İsmet Paşa'nın kendisine karşı pek mülayim olmadığını bilen Nuri Bey, aman paşam beni bu münakaşaya karıştırma Allah aşkına diye mırıldanmış ve bunun üzerine sofranın öbür yakasından ta yemeğin sonuna kadar bir gülüşme, bir şakalaşma, bir yarenlik havasıdır alıp yürümüştü. Hepimiz ayrılıp giderken sanki bütün olup bitenleri unutmuş gibiydik. Hele davetlilerin Atatürk'le vedalaşması sırasında onun İsmet Paşa'ya "Size biraz daha kalmanızı rica edeceğim." diyerek yanında alıkoyması başkalarının bilmiyorum ama beni tamamıyla ferahlandırmıştı. Hiç şüphesiz her ikisi de baş başa verip anlaşacaklar, barışacaklar diye çocuk gibi seviniyordum. Sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bundan sonraki Atatürk sofrası anlatımını değerlendirebilmek ve sürprizin tadına varabilmek için bu iki sofra arasında olup biteni Kılıç Ali'den dinlememiz gerekecek. Kılıç Ali sofranın dağılmasından sonra olanları şöyle anlatıyor. O gece misafirleri birer birer veda ederken Atatürk'ün İsmet Paşa'yı alıkoyduğunu görünce ben de Salih Bozok'la birlikte izin istemek için yanına yaklaştık. Atatürk siz kalın dedi. Sonra İsmet Paşa'yı alıp yemek salonunun bitişiğindeki küçük odaya girdi. Odanın kapısı kapanınca Salih Bozok bana paşa haşlamayı sabaha bırakmadı, akşamdan ateşe vuracak diye gözünü kırpıp benimle şakalaşmak istedi. Ben konuşulacakları öylesine merak ediyordum ki parmağımı dudaklarıma götürerek sus dedim ve kapıya yakın bir yere durdum. Önce Atatürk'ün sesi duyuldu. Neydi o sofradaki afra tafranız paşa hazretleri? Ne demek istediğinizi açıkça söyleyin bakalım. İsmet Paşa çok yavaş sesle konuşuyordu. Dediklerini iyice duyamıyordum. Tek tük kulağıma hükümet işleri, azarlamak gibi kelimeler çarpıyordu. Atatürk'ün sesi tekrar yükseldi. Ne demek hükümet azası? Ya benim devlet reisi olarak görevim nedir? Ya demek öyle. Siz bildiğiniz gibi işleri yürüteceksiniz. Ben de sizin işlerinizin mühürcü başısı olacağım, öyle mi? Sen böyle mi anlıyorsun başvekilliği? Böyle mi memleket idare edeceksin? Başvekil demek la yüsel, yani dokunulmaz demek değildir. Elbette yaptığı işler tenkit edilecek. Tenkit edeceklerin en başında da ben gelirim. Beğenmediklerimi söyleyeceğim, düzelteceksiniz. Sizin göreviniz budur. Yine İsmet Paşa konuşmaya başladı. Hükümeti savunmaya çalıştığını anlayabiliyordum. Atatürk 10 dakika kadar kendisini dinledi. Sonra, siz yorulmuşsunuz paşa, sinirleriniz bozulmuş. Yalnız sinirleriniz olsa yine de zarar vermez ama düşünce selametini de kaybetmişsiniz. Acele dinlenmeye ihtiyacınız var. Size izin veriyorum. Yerinize kimin vekalet edeceğini yarın ajanstan öğrenirsiniz. İsmet Paşa bir şeyler daha söylemek istedi fakat Atatürk sözünü kesti. Öyle öyle, yorulmuşsunuz. Dinlenin biraz. Sağlığınızı kazanmış olursunuz. İleride düzelince yine devlet hizmetleri sizindir. Ama kesinlikle görüyorum ki dinlenmeye hemen ihtiyacınız var. İsmet Paşa açılan kapıdan perperişan çıktı. Bize başını bile döndürmeden yemek salonunun kapısından kendi pavyonuna doğru yürüdü. Atatürk de hemen arkasından salona girmişti. Yüzüme bakarak "Kim şişiriyor bu adamı?" diye söylendi. Şimdiye kadar sanki bir başına her işin üstesinden gelmiş gibi "Hükümet, hükümet" diye tutturmuş. "Hükümet evet ama ya ehliyet?" Sonra Salih'e döndü. "Sen yarın saat 5'te bana gel. Bir tebliğ hazırlayalım. Ajans hemen yaysın. Başvekil İsmet Paşa sağlık nedeniyle görevinden çekilmiştir. Kimin vekalet edeceğini de yarın söylerim." Bunu söyler söylemez yatak odasına yürümeye başladı. İyi geceler dileyerek biz de odalarımıza yöneldik. Yalova'daki köşk küçüktü. Misafir ağırlamak için ayrı odalar yoktu. Atatürk bazı yakın arkadaşlarının kalabilmesi için bodrumu birkaç tahta perde ile böldürmüş, oda haline getirtmişti. Salih ile ben burada kalıyorduk. İsmet Paşa beni de Salih'i de pek sevmezdi. Atatürk'e bağlılığımızı ve yakınlığımızı çekemiyordu. Eline fırsat geçtikçe bizi Atatürk'e çekiştirirdi. Ama Atatürk bunlara aldırış etmez, baş başa kaldığımız zamanlarda bunları gülerek bize anlatırdı. Sev seni seveni hak ile yeksan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa demişler. Doğrusu bizim de İsmet Paşa'ya karşı bir düşmanlığımız yoktu ama pek sevdiğimizi de söyleyemem. Salih'e, aman Salih dedim, Atatürk merhametli insandır. Yarın sabah gittiğinde öfkesi geçer meçer, sen işi sıkı tut. Çünkü İsmet Paşa bu akşam çizgiyi iyice geçti. Biraz aklının başına gelmesi lazım. Salih de merak etme gibilerinden birkaç söz söyledikten sonra odalarımıza çekildik. İsmet Paşa, Salih Bozoğ'un odasında. Adetimdir yatmadan önce Atatürk'ün sofrasında konuşulanları birkaç satırla da olsa defterime yazarım. Bu akşam da gerçekten önemli bir akşamdı. Konuşmaların can alıcı yerlerini yazıyordum. Koridorda bir ayak sesi duyuldu. Seslerden gelenlerin iki kişi oldukları anlaşılıyordu. Hemen tetiklendim. Ayak sesleri benim kapımın önünde durdu. Alçak sesle konuşan biri "Bu oda değil Paşa Hazretleri, şu oda" diyerek Salih'in kapısını açtı. Sonra tek başına koridoru geçerek uzaklaştı. Odaların arasındaki bölmeler çok ince oldukları için konuşulanları son derece net işitiyordum. Salih'in odasına giren İsmet Paşa'ydı. Hayretler içinde kalmıştım. Daha yarım saat önce Atatürk'ün yanından perperişan ayrılan İsmet Paşa, gecenin bu saatinde Salih'in odasında ne arıyordu? Kulağıma gelenleri dinlemeye başladım. Bir yandan da konuşulanları defterime not ediyordum. Şimdi size bu konuşmayı bu notlarıma bakarak anlatacağım. İsmet Paşa, sizi rahatsız ettim Salih Beyefendi, uyumuş muydunuz? Estağfurullah Paşa Hazretleri, hayır buyurunuz, kılığım için özür dilerim. Salih'i don ve atlet fanilası ile İsmet Paşa'nın karşısında düşündükçe gülmekten öleceğim ama tutuyordum kendimi. O sıra Salih de ahiretten biriyle karşılaşmış gibi şaşkınlık içinde olmalı. Bir yandan İsmet Paşa'ya odanın tek kırık iskemlesini gösterirken bir yandan da gömleğini sırtına geçirmeye çalıştığı belli. İsmet Paşa, "Çok rica ederim Salih Beyefendi, katiyen rahatsız olmayın, giyinmenize lüzum yok, birkaç dakika kalıp gideceğim" diyordu. Salih de bu arada herhalde kendisine çeki düzen verdi ve İsmet Paşa konuşmaya başladı. "Salih Beyefendi, benim gaziye hangi duygularla bağlı olduğumu herhalde benim kadar bilirsiniz. Bir kere İsmet Paşa olarak neyim varsa bunların hepsini ona borçluyum. Bir gazi olmasaydı bir İsmet Paşa olmazdı. Yaptıklarımın içinde yalnız kusurlar bana aittir. Başarı sayılabilecek ne varsa onundur. Minnetten hayranlığa kadar bütün duygularla kendisine bağlıyım bilirsiniz. Öyle olduğu halde bu akşam aramızda o nahoş hadiseler geçti. Gazinin hakkı var. Sinirlerim iyice bozulmuş galiba. Kendimden beklemediğim şeyleri yapıyorum. Bu politika, buraları not edememiştim. Bir şeyler söylemiş, sonra da sadede gelmiş. Bu akşam bana başvekillikten çekildiğimi söyledi. Beni başvekil yapan gazi, çekil diyen gazi. Emrine karşı boyum kıldan incedir. Yerden göğe kadar hakkı var. Gerçekten sinirlerim bozulmuş. Yoksa bu akşam yaptıklarımı nasıl yapabilirdim? Başvekillikten çekilmeye hazırım. Fakat Gazi Paşa beni kovmasın. Bu akşam olanlardan sonra benim başvekillikten çekilmiş olmam düşmanlarımıza güç kazandırır. yanlış yorarlar, yanlış tefsir ederler. Ben Gazi'yi bunca seven millete karşı çok itibarsız olurum. Milletin husumetine terk etmesin beni. Kendisinden bunu rica ediyorum. Emrettiler başımla beraber başvekillikten uzaklaşayım. Fakat şerefimi bana bırakmak âli cenaplığını göstersin. Burada Salih'in sesi duyuldu. Heyecanlı olduğu belliydi. Kelimelerde duraklaya duraklaya konuşuyordu. Aman Paşa Hazretleri, neler söylüyorsunuz? Gazi Hazretlerinin herkesten fazla sizi ne kadar sevdiğini, değer verdiğini bilirsiniz. İki yakın arkadaş bir akşam birbirlerine sitem etmişler. Gazi'nin yarın sabah bunun üzerinde bile durmayacağından eminim. Bendeniz şu anda samimiyetle ve hiçbir şey düşünmediğim için sormaya cesaret ediyorum. Bendenize bir emriniz mi var? Estağfurullah Salih Beyefendi, estağfurullah. Sizden istirhamım var. Gazi'nin kırmayacağı tek insansınız. Sizi kardeşten ileri bir muhabbetle sevdiğimi de bilirsiniz herhalde. Ah ne muhabbet, ne muhabbet. Gidip bu duygularımı lütfen Gazi Hazretlerine arz edin. Bendenize bir iki haftalık zaman bağışlasınlar. Bir tabip raporu alıp yorgunluk mazeretiyle çekileyim. Çoluğuma çocuğuma bırakacağım tek şereften beni böylece mahrum etmemiş olacaklar. Bir sessizlik oldu. Belki Salih düşünüyordu. Neden sonra? Durumu mübalağa ettiğinizi sanıyorum Paşa Hazretleri. Siz Gazi'nin fikir arkadaşı, icraat arkadaşı, inkılap arkadaşısınız. Sizin bir dediğinizi iki etmez. Yarın sabah kendisini görseniz... İsmet Paşa Salih'in konuşmasını kesti. Hayır hayır Salih Beyefendi, yarın sabah geç olur. Bunu sizin hemen arz etmenizi ricaya geldim. Yine bir sessizlik oldu. Hemen mi emrediyorsunuz? Estağfurullah, mümkünse rica ediyorum. Yine bir sessizlik oldu. Bir müddet sonra Salih, emredersiniz Paşa Hazretleri, buyurun birlikte gidelim. Birlikte çıkıp gittiler. Meraktan patlıyordum. Dakikalar saatten de uzun geliyordu bana. 45 dakika sonra Salih'in ayak sesleri duyuldu. Hemen koridora fırladım. Ne oldu Salih? İsmet Paşa Gazi'nin yanına benimle beraber girmek istemedi. Sonra bana haber verirsiniz herhalde deyip pavyonuna gitti. Ben çaresiz Gazi'yi uyandırdım, anlattım olup bitenleri. Biçime girmesinden memnun oldu. Yatağında bir sigara yakıp, hadi de ya dedi. Deja, bunları kendisi bana söylemiş gibi kabul ettim. Ancak sofrada yalnız değildik. Yarın akşam bu bana söylediklerini sofrada herkesin içinde münasip bir şekilde tekrarlar, olanları unutturum. İşine devam etsin, biz de işimize bakalım.